Herkese merhaba. Investing.com Türkiye podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugünkü bölümümüzde özellikle seçim gündemiyle birlikte yeniden öne çıkan kredi temerrüt takasının ya da CDS'in ne olduğuna dair kısa bir inceleme yapacağız. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın yayımladığı Mayıs ayı finansal istikrar raporuna ve piyasa katılımcıları anketine bir göz atacağız. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Son yıllarda giderek aşina olduğumuz CDS'ler temelinde bir tür sigorta sözleşmesi. İki taraf arasında bir tarafın diğer tarafa bir kredi veya tahvilin temerrüde düşme riskine karşı koruma karşılığında düzenli prim ödediği bir anlaşma. Eğer bir temerrüt meydana gelirse koruma sağlayan taraf diğer tarafın kayıplarını tazmin ediyor. Bir CDS, bir kişinin, kurumun ya da ülkenin kredisini veya tahvilini geri ödeyememesine karşı korunmak için bir sigorta. CDS kavramı ilk olarak 1990'ların sonunda J.P. Morgan'da genç bir çalışan olan Blythe Masters tarafından geliştirildi. Masters ekibiyle birlikte yatırımcıların tahvil veya kredilerin temerrüdüne karşı koruma satın almalarına olanak tanıyan bir finansal sözleşme yarattı. CDS'ler 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında, özellikle de 2000 yılında ABD'de emtia vadeli işlemleri modernizasyon yasasının kabul edilmesinden sonra oldukça popülerlik kazandı. Bu yasa, CDS'leri ve diğer tezgah üstü türev araçları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun düzenlemelerinden muaf tutarak hızla büyümelerine katkıda bulundu. Ancak CDS'lerin 2008 mali krizine de önemli bir etkisi oldu. Çünkü CDS'ler bankaların ve diğer kurumların kredi temerrüt riskini başkalarına transfer etmesine izin vererek sistemde bir birbirine bağımlılık yarattı. Aynı zamanda CDS sözleşmeleri karmaşık ve anlaşılması zordu. Bu da genel riski görmeyi zorlaştırıyorlar. CDS'ler yatırımcıların varlıklara sahip olmadan büyük riskler almasına olanak tanıyarak daha yüksek kaldıraç oranlarına yol açtı. Temerrütler gerçekleştiğinde de kayıplar hızla yayıldı. Bir CDS'in taraflarından biri ödeme yapamadığında diğerleri kayıp ve belirsizlikle karşı karşıya kalarak ekonomik sistem içinde daha fazla istikrarsızlığa yol açtı. Son olarak CDS sözleşmeleri ve bağlantıları arasındaki belirsizlik, yatırımcılar arasında paniğe, kredi donmalarına ve daha geniş krize neden oldu. Kısacası CDS riski artırarak, şeffaflıktan yoksun olarak ve finansal kurumları birbirine bağlayarak krizi daha da kötüleştirdi. Bu durumda daha iyi düzenleme ve risk yönetimi ihtiyacını ortaya koydu. O zamandan bu yana CDS'ler ve diğer türev araçlarının şeffaflığını ve gözetimini artırmak için düzenlemeler yapıldı. Ancak bu tarz türev araçlar hala yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için küresel finansal sistemdeki kredi riskini yönetmede önemli bir araç olmaya devam ediyor. Ülke bazında baktığımızda ise bir ülkenin CDS primi, o ülkenin devlet borcunun temerrüde düşmesine karşı sigortalanma maliyetini yansıtan finansal bir gösterge. Bu prim, bir yatırımcının ülkenin devlet tahvillerinin ödemelerini yapamaması riskinden korunmak için ödemesi gereken fiyatı temsil ediyor. Teknik olarak CDS primi genellikle sigortalanan borcun nominal değerinin yıllık yüzdesi olarak belirtiliyor. Örneğin %2'lik bir CDS primi bir ülkenin 1 milyon dolarlık borcunu temerrüte karşı sigortalamanın yılda %2'lik bir maliyeti olduğu anlamına geliyor. Tabii bir ülkenin CDS primini çeşitli faktörler etkileyebiliyor ve şimdi bunlardan bazılarına bakalım. İlk olarak kredi itibarı. Bir ülkenin kredi notu CDS priminin belirlenmesinde çok önemli bir faktör. Daha düşük algılanan riske sahip daha yüksek dereceli ülkeler daha düşük risk primlerine sahip olma eğilimindeyken daha yüksek riske sahip ve daha düşük dereceli ülkeler daha yüksek sigorta primlerine sahip. Bir diğer faktör de ekonomik ve siyasi istikrar. Bir ülkenin ekonomisinin ve siyasi sisteminin genel istikrarı ve sağlığı CDS priminde önemli bir rol oynuyor. Güçlü ekonomik temellere, istikrarlı siyasi kurumlara ve sağlam mali politikalara sahip ülkelerin CDS primleri genellikle daha düşük olma eğiliminde. Borç ve bütçe durumu. Bir ülkenin borç seviyesi ve bütçe yükümlülüklerini yönetme kabiliyeti CDS primini etkiliyor. Daha yüksek borç seviyeleri ve mali dengesizlikler temerrüt riskini arttırdığı için daha yüksek primlere yol açabiliyor. Bir diğer faktör de piyasa hissiyatı ve yatırımcı güveni. Piyasadaki algı ve yatırımcı hissiyatı CDS primini etkileyebiliyor. Olumsuz haberler, jeopolitik gerilimler veya piyasa çalkantıları bir ülkenin algılanan riskini daha da arttırarak daha yüksek primlere yol açabiliyor. Piyasa likiditesi ve piyasadaki koşullar da CDS primlerini etkileyen bir diğer faktör. Piyasa stresi veya likiditenin azaldığı zamanlarda yatırımcılar riski üstlenmek için daha yüksek tazminat talep ettiklerinden primler yükselebiliyor. Aynı zamanda küresel faiz oranları, enflasyon ve genel piyasa hissiyatı gibi küresel ekonomik koşullar da CDS primlerini etkileyebiliyor. Bu faktörlerde yaşanan değişiklikler ülkelerin borçlanma maliyetini etkileyerek CDS primlerinde değişikliklere yol açabiliyor. Tabii ki CDS primlerinin piyasa katılımcıları tarafından belirlendiğini ve spekülasyona ve piyasa dinamiklerine tabi olabileceğini de unutmamak önemli. Sonuç olarak CDS primleri piyasa hissiyatı ve risk algısı hakkında bir gösterge sağlar, ancak bir ülkenin kredi itibarının kesin bir ölçüsü olarak değerlendirilmemeli. Evet, son dönemde neredeyse her gün gündemde yer bulan CDS'lerin ve CDS primlerinin temelde ne olduklarına, nasıl işlediklerine ve nelerden etkilendiklerine dair küçük bir inceleme yaptık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aylık olarak yayımladığı finansal istikrar raporuna ve piyasa katılımcıları anketine kısaca bir bakalım. İlk olarak finansal istikrar raporunun genel değerlendirmesinden başlayalım. Tabii ki rapor biraz uzun olduğu için genel değerlendirmeyi biraz sadeleştirmeye çalıştım. Merkez Bankası'nın bu ay sunduğu genel değerlendirmeye göre Türkiye'deki hane halkı borçluluğu düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da bankacılık sistemi için kredi riski azaltıcı bir faktör. Hane halkının finansal varlık kompozisyonu TL cinsi varlıklara yönelim gösteriyor ve mevduat liralaşma oranı artıyor. Reel sektörde ise finansal borç, finansal varlık oranı düşerken likidite, karlılık ve borç ödeme göstergeleri olumlu bir seyir gösteriyor. Yabancı para kredisi kullanan firmaların sayısı azalırken ihracat gelirlerinin yabancı para borçları karşılama oranı artıyor. Ayrıca hedefli kredi politikası sayesinde TL kredi kullanımı net ihracatçı firmalar ve KOBİ'ler arasında artış gösteriyor. Rapora göre bankacılık sektörünün aktif kalitesi, likidite durumu ve karlılığı da sağlam bir altyapıda bulunuyor. Bankaların TL ağırlıklı fonlama yapısı ve likidite tamponları güçlü durumda. Ve son olarak sektörün sermaye pozisyonu sağlam olup risklere karşı güçlü bir konumda bulunuyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise 2023 yılı Mayıs ayı anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 39 katılımcı tarafından yanıtlanmış bir anket. Bu anketin sonuçlarına göre ilk olarak katılımcılar arasında yıllık enflasyon beklentilerine bakalım. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %37,77 iken bu anket döneminde %37,12. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %31,02 iken bu anket döneminde %29,84 olarak gerçekleşmiş. 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %17,54 ve %17,74 olarak gerçekleşmiş. Katılımcılar arasındaki faiz beklentileri ise BIST, repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %8,73 iken bu anket döneminde %9,21 olmuş. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de %8,5 olarak gerçekleşmiş. Bir de katılımcıların döviz kuru beklentilerine bakalım. Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu döviz kuru yani ABD doları ve TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,15 TL iken bu anket döneminde 23,09 TL olmuş. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,08 lira iken bu anket döneminde 24,61 lira olarak gerçekleşmiş. Son olarak piyasa katılımcılarının gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentilerine bakalım. Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,5 iken Bu anket döneminde %3,7 olarak gerçekleşmiş. Aynı safi yurt içi hasıla 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4,4 iken bu anket döneminde %4,6 olarak gerçekleşmiş. Evet, Merkez Bankası'nın bize sunduğu ve hem reel sektör hem finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan katılımcılar arasında beklentiler bu yönde. Evet, daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun genel değerlendirme kısmının kısa bir özetini sundum burada. Aslında raporta bir daha detaylı. Önümüzdeki bölümlerde uzman konuklarımızla bu tarz istikrar raporlarının daha derinlemesine bir analizini ve değerlendirmesini yapabiliriz. Ve ayrıca 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinden sonra Merkez Bankası'nın yayınlayacağı raporlarda ve piyasa katılımcılarının beklentilerinde bir değişim olup olmayacağını da daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Her türlü görüşünüz ve sorularınız için bize hem web sitemiz ve uygulamamızda destek bölümümüzden hem de sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.